Sayfa 154. Üçüncü kalenderin öyküsü. Ey zaferle dolu asil kadın, benim öykümün şu iki arkadaşımınkiler kadar şaşırtıcı olduğunu sanmayın. Çünkü onlardan çok daha fazla şaşırtıcıdır. Eğer bu arkadaşlarıma felaketler sadece baht ve talih yüzünden gelmişse, benimki bambaşka nedenlerden gelmiştir. Benim kazınmış sakalımın ve kör olan gözümün nedeni kendi kusurumdandır. Bahtsızlığı ben kendim üzerime çektim ve yüreğimi dert ve kederle doldurdum. İşte benim öyküm. Ben şehzade bir şahım. Babama Kasip derlerdi. Ben de onun oğluyum. Şah babam ölünce saltanat bana kaldı. Hükmettim, adaletle ülkemi yönettim ve halkıma hizmet ettim. Ancak deniz yolculuğuna karşı büyük bir tutkum vardı. Bundan mahrum da kalmadım. Çünkü başkentim deniz kıyısındaydı ve bu geniş kıyılarda ülkeme ait savaş ve savunma için tahkim edilmiş adalar vardı. Bir gün gidip bütün bu adaları ziyaret etmek istedim. Bu maksatla 10 gemi hazırlattım ve bunları bir ay yetecek kadar ihtiyaç malzemesiyle donattıktan sonra yola koyulduk. Ziyaret yolculuğu 20 gün sürdü. Bu sürenin sonunda gecelerden bir gece aykırı rüzgarların azgınlıkla üzerimize geldiğini gördük. Bu böylece şafak sökünceye kadar sürdü. Bu sırada rüzgar biraz sakinleştiğinden ve deniz yatıştığından gün doğarken biraz kalabileceğimiz bir küçük ada gördük. Karaya çıktık. Yemek maksadıyla bir şeyler pişirdik, yiyip içtik. Fırtınanın dinmesini beklemek üzere 2 gün orada kaldık. Sonra yeniden yola koyulduk. Yolculuk 20 gün daha sürdü. Bu sürenin sonunda yolumuzu kaybettiğimizi fark ettik. İçinde yüzdüğümüz suların hem bizim hem de kaptanımızın bilmediği sular olduğunu anladık. Aslında kaptan zaten bu sularda hiç seyretmemişti. O zaman direğe bir gözcü çıkardık ve ona "Denizi dikkatle gözetle" buyruğunu verdik. Gözcü direğe çıktı, sonra indi bize ve kaptana. "Sağımda suyun üzerinde balıklar gördüm ve uzakta denizin ortasında bazen beyaz, bazen siyah görünen bir başka şey daha gördüm," dedi. Gözcünün bu sözleri üzerine kaptan korkuya kapıldı. Başındaki sarığı yere çaldı, sakallarını yoldu ve bize "Felaketimizi hepinize duyuruyorum. Bir can bile sağ selamet kurtulamayacak," dedi. Sonra ağlamaya başladı. Biz de onunla birlikte akıbetimizi düşünerek ağlamaya başladık. Sonra ben kaptana sordum. "Ey kaptan, gözcünün sözünün anlamını bize açıklar mısın?" diye. O da, "Efendim, rüzgarın bize aykırı estiği gün yolumuzu yitirmiştik. 15 gündür de bir türlü bulamadık. Bizi doğru yola sokacak uygun rüzgarda bir türlü esmedi. Bilin ki bu siyah beyaz cismin ve yakınında yüzen balıkların anlamı yarın Mıknatıs Dağı denilen kara kayalardan oluşmuş bir adaya yaklaşmış olacağız demektir. Sular bizi ister istemez bu adaya doğru sürükleyecek ve gemimiz 1000 parça olacaktır. Çünkü Yüce Tanrı bu dağa gizli bir güç bağışlamış. Demir olarak ne varsa kendine çekiyor. Geminin tüm çivileri sökülüp uçarak dağa doğru gidince gemimiz parçalanacak ve batacaktır. Allah bilir yıllardır batan gemilerden bu dağda toplanan demirin miktarını. Bir de denizden bakılınca görülür. Bu dağın tepesinde 10 sütun üzerinde duran sarı bakırdan yapılmış bir kubbe, bu kubbenin üstünde de bakırdan bir ata binmiş bir süvari vardır. Bu süvarinin elinde bakır bir mızrak, göğsünde de üzerinde baştan başa hiç silinmeyen ve tılsımlı isimler yazılı kurşunlardan bir levha bulunmaktadır. Böylece ey şahım, bilin ki bu süvari bu atın üstünde bulundukça alt taraftan geçen gemiler parçalanacak ve tüm yolcular sonsuza dek kaybolacaklar. Gemilerin tüm demirleri de dağa yapışık olarak kalacaktır. Bu süvari bu atın üzerinden aşağı atılmadıkça hiçbir kurtuluş olanağı yoktur, diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca hanımım, kaptan sel gibi gözyaşı dökerek ağlamaya başladı. Biz de kurtuluş olanağı olmaksızın öleceğimizden emin olduk ve her birimiz dostlarına veda etmeye başladı. Ve gerçekten daha sabah olur olmaz bu siyah taşlardan oluşmuş Mıknatıs Dağı'na doğru tüm olarak yaklaştık. Sular bizi zorla o yana doğru sürüklüyorlardı. Sonra 10 gemimizin hepsi dağın kenarına yaklaşınca ansızın gemilerin binlerce çivisi sökülerek uçuşmaya başladı ve gidip dağa yapıştı. Gemilerimiz yarıldı ve biz hepimiz suya düştük. Bu durumda bütün gün denizin kudretine tabi olduk. Kimimiz kurtulduk, kimimiz boğuldu ama çoğunluk boğulmuştu. Kurtulanlarsa birbirini kaybedip ayrı düştüler. Çünkü müthiş dalgalar ve rüzgarlar onları çeşitli yörelere dağıtmıştı. Bana gelince hanımım, Yüce Tanrı beni başka dertlere, büyük acılara ve büyük felaketlere uğratmak için kurtardı. Gemiden sökülen tahtalardan birine sarıldım ve dalgalarla rüzgar beni bu mıknatıs dağın eteğinde kıyıya attı. Orada bakınırken dağın tepesine çıkan bir yol gördüm. Kıyılar oyularak merdiven şekline sokulmak suretiyle oluşturulmuştu bu yol ve birdenbire Yüce Tanrı'nın adını andım ve anlatısının bu noktasında Şehrazat sabahın ışıldadığını görmüş ve yavaşça anlatısını kesmiş. Ve 15. gece gelince söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel hükümdarım, 3. kalender öteki arkadaşları bağdaş kurup kol kavuşturarak oturur, ellerinde yalın kılıçlarıyla 7 zenci köle onları gözetirken evin genç hanımına hitap ederek sözünü sürdürmüş. Allah'ın adını andım yakararak, kendimi duaların kutsal havasına kaptırdım. Sonra elimden geldiğince kayalıklara ve oyuğa yaklaştım. Allah'ın emriyle rüzgar da artık yatıştığından bu dağa çıkmayı başardım. Kurtuluşumdan dolayı çok seviniyordum. Artık kubbenin olduğu yere ulaşmaktan başka yapacak iş yoktu. Sonunda ulaştım ve türbenin içine girdim. Orada dizüstü gelerek ibadetimi bitirdim ve Tanrı'ya kurtuluşumdan dolayı şükürler ettim. Tam o sırada yorgunluk beni öylesine sardı ki yere uzandım ve orada uyuyakaldım. Uyurken bana bir sesin, ''Ey Kasip'in oğlu, uykudan uyandığında ayağının altındaki toprağı kaz. Orada bakırdan bir yay ve üzerinde bir tılsım yazılı gümüş oklar bulacaksın. Bu yayı al, bununla kubbenin üzerinde duran süvariyi vur. Böylece bu müthiş beladan kurtararak insanlara huzur sağlamış olacaksın.'' Süvariyi vurunca denize düşecek, yay da elinden toprağa düşecek. O zaman yayı al ve düştüğü yerde toprağa göm. Bu sırada deniz kaynamaya ve senin bulunduğun tepeye ulaşıncaya kadar taşıp yükselmeye başlayacak. O sırada denizde bir kayık göreceksin. Kayıkta bu bakırdan süvariye benzeyen bir başka adam olacak. Ellerinde küreklerle sana gelecek. Sakın korkma, onunla birlikte kayığa bin. Ama Tanrı'nın kutsal adını ağzına almamaya dikkat et. Hem de çok dikkat et. Bunu ne olursa olsun sakın yapma. Bir kez kayağa binince bu adam seni alıp 10 gün gezdirecek. Bu sürenin sonunda selamet denizine ulaşacaksın. Bu denize ulaşınca orada seni kendi ülkene kadar götürecek birilerini bulursun. Ama bütün bunların bir tek koşulu yerine getirmene bağlı olarak gerçekleşeceğini unutma. Tanrı'nın adını kesinlikle ağzına almayacaksın. O anda hanımım, uykumdan uyandım ve cesaretimi toplayarak sesin emrine uyup yay ve okları gömülü oldukları yerden çıkardım ve bunlarla süvariyi devirdim. Süvari denize, yay da ayak ucuma düştü. Yayı hemen oracığa gömdüm. Bu sırada deniz kaynamaya ve kabarmaya başladı. Sonunda bulunduğum dağa kadar yükseldi. Birkaç saniye sonra denizde benim bulunduğum yana doğru yol alan bir kayık gördüm ve Yüce Tanrı'ya şükürler ettim. Kayık yanıma iyice yaklaşınca içinde bakırdan bir adam olduğunu, göğsüne takılı gümüş bir levhada da isimler ve tılsımlar yazılı bulunduğunu gördüm. Bunun üzerine hiçbir sözcük telaffuz etmeden kayığa bindim. Bakır adam beni bir gün, iki gün, üç gün, sonra da 10 gün tamamlayıncaya kadar kayıkla gezdirdi. O zaman uzaktan adaların belirdiğini gördüm, kurtulmuştum. Neşenin doruğunda mutlu ve coşkulu, heyecan ve Tanrı'ya minnetle dolu olduğum bir sırada Allah'ın adını andım ve onu ululayarak ''Allahu Ekber, Allahu Ekber'' diye haykırdım. Ama daha bu kutsal sözler ağzımdan çıkar çıkmaz bakır adam beni yakaladı ve kayıktan denize fırlattı. Sonra uzaklaşıp gözden kayboldu. İyi yüzme bildiğimden bütün gün gece oluncaya kadar yüzdüm. Artık kollarımda derman kalmamıştı. Kollarım bitkin, omuzlarım yorgun, kendimi tükenmiş hissettim. Ölümün yaklaştığını görerek iman tazeledim ve kendimi ölüme hazırladım. Fakat tam o anda dalgaların hepsinden daha güçlü bir dalga uzaktan dev bir kale gibi yükselip geldi ve beni sürükleyip öylesine savurdu ki kendimi daha önce gördüğüm adalardan birinin kıyısında buldum. Demek Tanrı böyle istemişti. Bunun üzerine kıyıya çıktım. Giysilerimden sıkarak suyu çıkarttım. Kurusunlar diye kaya üzerine serdim ve bütün gece uyudum. Uyanınca kuruyan giysilerimi giydim. Ne yana gideceğimi kestirmek üzere ayağa kalktım ve önümde uzanan verimli bir vadi gördüm. Burada dönüp dolanırken denizle kuşatılmış küçük bir adada olduğumu anladım. Kendi kendime, ne felaket, bir dertten kurtulduğum her seferinde daha beter bir derde düşüyorum dedim. Şiddetle ölümü arzuladım. Böylesine kederli düşüncelere daldığım sırada denizden içinde birilerinin bulunduğu bir kayığın yaklaştığını gördüm. Başıma yine can sıkıcı bir olayın gelmesinden korkarak kalktım ve bir ağaca tırmandım. Onları gözleyerek bekledim. Kayığın kıyıya yaklaştığını ve içinden ellerinde birer kürekle 10 kölenin çıktığını gördüm. Adanın ortasına kadar ilerlediler ve orada toprağı kazmaya başladılar. Ve bir kapak bulasıya kadar kazmayı sürdürüp bu kapağı kaldırıp altında bulunan bir kapıyı ortaya çıkardılar. Bunu yaptıktan sonra yeniden kayığa döndüler. Oradan birçok eşya alarak omuzlarında taşıdılar. Ekmek, un, bal, yağ, koyun etiyle dolu torbalar ve bir evde oturanın ihtiyaç duyacağı daha birçok şeyler. Ve köleler kayıktan yeraltı yolunun kapısına, kapıdan kayığa gidip gelerek tüm eşyayı taşıdılar. Bundan sonra güzel urbalar ve iyi biçilip dikilmiş giysiler taşıdılar kollarında. O sırada kayıktan köleler arasında çıkıp ilerleyen saygın bir ihtiyar gördüm. Çok yaşlıydı ve yılların kahrı ve zamanın verdiği eziyetle zayıflamıştı. Öylesine ki artık ona insan bile denemezdi. Bu ihtiyar şaşırtıcı güzellikte bir oğlan çocuğunun elinden tutuyordu. Çocuk ince ve kolay eğrilir bir dal kadar narin, saf güzelliğin tapılası inceliğinde ve mükemmel bir varlık örneği ve emsali olarak öyle büyüleyici bir güzelliğe sahipti ki benim de yüreğimi büyüledi ve etimin titrediğini hissettim. Kapının yanına kadar ilerlediler ve buradan aşağı indiler. Gözümün görüş alanından çıktılar. Ama birkaç dakika sonra genç çocuk hariç hepsi yeniden yukarı çıktılar. Kayağa döndüler ve binerek denizde uzaklaştılar. Tamamıyla gözden kaybolduklarını görünce ağaçtan inerek toprakla kapladıkları yere gittim. Yeniden toprağı kazmaya başladım ve bir kapı buluncaya kadar bu çabamı sürdürdüm. Bu kapı bir değirmen taşı büyüklüğünde ve tahtadandı. Tanrı'nın yardımıyla kapıyı kaydırdım. Altında kemerli bir merdiven gördüm. Bu taş merdivenden indim. Çok şaşırmama karşın bittiği yere ulaştım. Orada geniş bir salon gördüm. Çok değerli halılarla döşenmiş ve ipek ve kadife kumaşlardan perdelerle donatılmıştı. Alçak bir divanda yanan mumlar ve çiçekli vazolar, meyve ve tatlılarla dolu tabaklar arasında genç bir delikanlı oturuyor ve elindeki yelpaze ile serinliyordu. Beni görünce büyük bir korkuya kapıldı ama ben ona en uyumlu sesimle ''Barış seninle olsun'' deyince bana güven duyarak ''Barış seninle olsun, Tanrı seni korusun ve kutsasın'' diye yanıt verdi. Ona ''Efendim, sükunet payın olsun. Ben görünüşüm belli etmese de bir hükümdar çocuğuyum ve de bir hükümdarım. Allah beni ölüme terk etmek üzere birilerinin bıraktığı bu yeraltı mevkiinden kurtarmak için sana yöneltti. Ben de seni kurtarmaya geldim. Sen benim dostum olacaksın. Zira seni görmem bile aklımı başımdan aldı.'' dedim. Genç çocuk dudaklarının bir gülümsemesiyle bu sözlerime güldü ve beni divanda yanına oturmaya davet etti ve bana ''Efendim, ben burada ölmek için değil, aksine ölümden kaçınmak için bulunuyorum. Bilin ki ben, tüm dünyada zenginliği ve hazinelerinin kalitesiyle çok tanınmış, büyük bir mücevhercinin oğluyum. Babamın ünü, yeryüzünün şahları ve emirlerine satmak üzere uzaklara yolladığı kervanlar yoluyla tüm ülkelere yayılmıştır. Ömrünün epeyce gecikmiş bir döneminde, benim doğuşumla babam, gaipten haber veren üstadlardan, çocuklarının ana babalarından önce öleceğini öğrenmiş.'' Ve babam o gün doğumumdan duyduğu sevinci ve Allah'ın iradesiyle 9 ay süreyle karnında taşıdıktan sonra beni doğuran annemin kutlamalarına karşın büyük üzüntüye kapılmış. Özellikle yıldızlara bakarak talihimi okuyan ve ona ''Bu senin oğlun Kasip adlı bir hükümdarın oğlu olan bir hükümdar tarafından öldürülecek. Bu da Mıknatıslı Dağ'ın Bakır Şövalyesi'nin denize atılmasından 40 gün sonra olacak.'' diyen bilim adamlarını dinledikten sonra mücevherci babam çok üzülmüş. Bana özen göstermiş ve 15 yaşıma ulaşıncaya kadar büyük bir dikkatle büyütmüştü. Tam bu sırada süvarinin denize atılmış bulunduğunu öğrenerek annem ile birlikte öylesine ağladı ve üzüldü ki vücudu zayıfladı, rengi değişti. Yılların ve dertlerin yıprattığı yaşlı bir adam haline geldi. İşte bunun üzerine beni bu yeraltı mevkiine getirdi. Zaten doğduğumdan beri adamlar tutarak 15 yaşımda bakır süvariyi devirdikten sonra beni öldürecek hükümdarın arayışlarından kaçırmak için bu yeri hazırlatmıştı. Babamla ben eminiz ki Kasip'in oğlu bu bilinmeyen adada gelip beni bulamayacaktır. Bu mevkide kalışımın nedeni de budur dedi. Bunu duyunca kendi kendime nasıl oluyor da yıldızlara okuduklarını söyleyen kişiler bu denli yanılabiliyorlar? Zira Allah da biliyor ya, bu genç çocuk benim yüreğimin alevidir. Onu öldürmektense kendimi öldürmeyi yeğlerim dedim. Sonra da ona çocuğum, kadiri mutlak olan Tanrı senin gibi bir çiçeğin dalından koparılmasını asla istemez. Ben de burada seni savunmak üzere bulunuyorum ve tüm ömrümce burada kalacağım dedim. O da bana 40 günün sonunda babam yeniden gelerek beni buradan alacak. Zira bu süre geçtikten sonra artık tehlike kalmayacak dedi. Ona vallahi yavrum bu 40 gün seninle birlikte kalacağım ve sonra da seni benimle hükmettiğim ülkeye gelmene izin vermesi için babandan ricada bulunacağım. Orada benim dostum ve tahtımın varisi olursun dedim. Bunun üzerine mücevhercinin oğlu genç çocuk bana kibar sözlerle teşekkür etti. Ben de onun ne denli zarafetle davrandığını ve onun bana karşı ve benim de ona karşı ne çok eğilim duyduğumuzu anladım. Ve dostça konuşmaya, 100 davetliye bir yıl yetecek bollukta çeşitli leziz yiyeceklerden yemeye başladık. Yemeği bitirdikten sonra yüreğimde bu çocuğun büyüsüyle ne çok hayranlık uyandığını fark ettim. Bunun üzerine uzandık ve tüm gece birlikte yattık. Sabahın yaklaşmasıyla uyandım ve yıkandım. Genç çocuğa da içi kokulu suyla dolu bakır leğeni getirdim. O da yıkandı ve ben yiyecek bir şeyler hazırladım. Oturup birlikte yedik. Sonra da konuşarak, daha sonra da oyunlar oynayarak, gülüşerek akşamı ettik. Dolayısıyla sofrayı serdik. İçi pirinç, badem, kuru üzüm, Hindistan cevizi, karanfil tanesi ve karabiberlerle doldurulmuş koyun yedik. Tatlı ve taze su içtik. Karpuz, kavun, yağın, balın esirgenmediği, bademle tarçının bol bol kullanıldığı, tatlı ve hafif saç inceliğinde teller haline sokulmuş hamur işleri yedik ve sonra da bir gece önceki gibi birlikte yattık ve ne denli dost olduğumuzun farkına vardık. Böylece 40. güne kadar zevk ve huzur içinde yaşadık. O gün sonuncu gün olduğundan ve mücevherci geleceğinden genç çocuk büyük bir banyo yapmak, gusül abdesti almak istedi. Büyük kazanda su kaynattım. Odunu ateşledim. Sonra da sıcak suyu büyük bir leğene boşalttım. Suyu tatlı ve hoş bir hale sokmak için soğuk su ekledim. Genç çocuk leğenin içine girdi. Onu kendi ellerimle yıkadım, ovuşturdum. Masaj yaptım ve kokular sürdüm. Sonra da yatağa götürdüm. Üstünü örterek yatırdım. Başını kenarı gümüşle işlenmiş bir ipek kumaşla sardım. Lezzetli bir şerbet içirdim. Sonra da uyudu. Uyandığı zaman bir şeyler yemek istedi. En iri ve en güzel bir karpuz seçtim. Onu bir tepsiye, tepsiyi de halı üzerine koydum ve çocuğun başı üzerindeki duvarda asılı büyük bıçağı almak için yatağın üzerine çıktım. Genç çocuk benimle eğlenmek için birdenbire ayağımı gıdıklamaya başladı. Bu davranışından öyle huylandım ki istemeden üzerine düştüm ve elimde bulunan bıçak yüreğine saplandı. O anda ölüverdi. Bunu görünce hanımım yüzümü yırtmaya, haykırmaya ve inlemeye başladım ve de giysilerimi yırttım. Umutsuzluk ve gözyaşları içinde kendimi yere attım. Ama benim genç dostum ölmüştü ve bahtının çizdiği sonuç yerine gelmişti. Adeta yıldıza bakanların sözlerini yalan çıkarmamak için bakışlarımı ve ellerimi Yüce Tanrı'ya doğru uzatarak "Ey evrenin sahibi, bir cinayet işledimse cezalandırılmaya hazırım" dedim. O anda ölümle karşılaşmak için cesaretle doluydum. Fakat efendim, bizim dileklerimiz ister iyilik, ister kötülük için olsun yerine gelmez. Bu durumda bu mevkiin görünüşüne daha fazla dayanamadığımdan ve mücevhercinin oğlunu almak üzere 40. günün sonunda geleceğini bildiğimden merdiveni tırmandım, dışarı çıktım ve kapağı kapattım. Önceki gibi toprakla örttüm. 13. ayrımın sonu, sayfa 163.